Ayrım 51.
İşte hepimizin tamamen bulanık, belirsiz bir döneme girmemiz bu İngilizce dersleriyle başladı. Bu süreçte olayların akışı artık hiç de sıradan yaşamınkine uymayan bir tempo ile hızlanıverdi. Bariton kızına verdiğim dersleri, tüm dersleri mutlaka izlemek istiyordu. Gösterdiğim tüm o tedirgin ve yakın alakaya karşın zavallı Amy'cik İngilizceye bir türlü ısınamıyordu. Hatta hiç bağlantı kuramıyordu dense yeridir. Aslında zavallı Amy tüm bu yeni sözcüklerin ne anlama geldiklerini öğrenmeyi hiç de hevesli değildi. Hatta anlamlarını gerçekten aklında tutsun diye ona bu şekilde sapıkça ısrar etmemiz için bize ne kötülük etmiş olabileceğini dahi düşünüyordu. Ağlamıyordu ama ağladı ağlayacak gibiydi. Şimdiye kadar zaten zar zor öğrendiği yarım yamalak Fransızcasıyla paşa paşa onu kendi haline bırakmamızı yeğlerdi Amy. Fransızcanın mevcut güçlükleri, kolaylıkları tüm ömrünü doldurmaya yetip de artacaktı nasıl olsa. Ama babası o katiyen pes etmeye razı değildi. Modern bir genç kız olmalısın Amy'ciğim diye bıkmadan, usanmadan teşvik ediyordu onu teselli babında. Baban olarak ben ecnebi müşterilerle işini gereğince görmeye yetecek düzeyde İngilizce bilmediği için çok çekmiş bir kişiyim. Haydi ağlama yavrucuğum, sen o pek sabırlı, pek nazik Bay Barmuda'yı dinlemene bak. Söz veriyorum, sen de dilinle dığları onun sana gösterdiği gibi yapmasını becerirsen sana nikel kaplı fevkalade bir bisiklet alacağım. Ancak dığları da yapmaya niyeti yoktu Amy'nin, inafları da katiyen. O yani patron yapıyordu onun yerine dığları ve rafları ve daha nice ilerleme kaydetmeleri. Tipik Bordo yöresi aksanına ve İngilizce'de bayağı sorun yaratan o mantıklı olma saplantısına karşın. Bir ay, iki ay bu böyle gitti. Babasında İngilizce öğrenme tutkusu geliştikçe Amy'nin ünlü harflerle boğuşma fırsatı giderek seyrekleşiyordu. Bariton tüm zamanımı alıyordu. Hatta bana resmen el koymuştu. Yakamı bırakmıyordu. Tüm İngilizcemi emip alıyordu benden. Oda komşusu olduğumuz için daha sabahın köründe bir yandan giyinirken bir yandan da mahremiyetini daha şimdiden İngilizceye dönüştürdüğünü duyabiliyordum. The coffee is black. My shirt is white. The garden is green. How are you today, Bardemü? Diye böğürüyordu iki odayı ayıran bölmeden. Kısa sürede dilin en dolamaçlı ifade biçimlerine merak salmaya başladı. Bu sapkınlığıyla daha başımıza epey iş açacaktı. Büyük edebiyat eserleriyle temas kurduğu andan itibaren artık durmamız olanaksız hale geldi. 8 ayda bu kadar anormal bir ilerlemeden sonra kendini Anglo-Sakson düzlemde neredeyse tümüyle yeniden inşa etmeyi başarmıştı. Böylelikle aynı zamanda kendisinden tamamen soğumamı da sağladı iki defa üst üste. Yavaş yavaş küçük Amy'yi tamamen devre dışı bırakmaya, yani giderek daha rahat bırakmaya başlamıştık. O da hiç üstelemeden, huzur içinde, kendi düş alemine döndü. İngilizce öğrenmeyecekti. İşte bu kadar. Her şey bariton için. Kış geri döndü, Noel zamanı geldi çattı. Seyahat acenteleri İngiltere için gidiş dönüş biletlerinin ucuzluğundan dem vuruyordu. Parapin'e sinemaya eşlik ettiğim sırada onunla birlikte Paris'in büyük bulvarlarından geçerken dikkatimi çekmişti bu ilanlar. Hatta fiyat sormak için girmiştim bile o acentelerden birine. Daha sonra da sofradayken laf arasında baritona bundan kısaca söz etmiştim. Başta verdiğim bu bilgiye pek itibar etmedi. Konuyu geçiştirdi, hatta artık tamamen gündemden düştüğünü sanmıştım ki bir akşam konuyu kendisi açıp fırsat bulduğumdan ona bu konudaki broşürlerden getirmemi rica etti. İngiliz edebiyatı seanslarımız sırasında sık sık Japon bilardosu ve bir de mantar oynardık. Mantar, buşon üzerine bozuk para konan bir mantarı devirmeye çalışarak oynanan bir oyun. Kapıcı dairesinin tam üzerinde yer alan tecrit odalarından birinde hani o sağlam parmaklıklı olanı. Maharet oyunlarında baritonun üstüne yoktu. Parapin her seferinde aparatifini oynamak üzere ona meydan okur, her seferinde de kaybederdi. Hesapta yokken fiilen oyun salonu işlevini gören bu küçük odadan geceler boyu hiç çıkmadığımız oluyordu. Özellikle de kışın. Yağmur yağdığında maksat patronun kocaman salonlarını eskitmeyelim. Bazen huysuz hastalardan birinin de bu aynı küçük oyun salonunda gözetim altına alındığı da olmuyor değildi ama nadiren. Parapinle patron halının üzerinde ya da mantar sahası parkede maharet yarıştırdıkları sırada ben de deyim yerindeyse hücresindeki bir mahpusla aynı şeyleri hissetmece oynayarak oyalanıyordum. Tatmadığım bir bu his kalmıştı. Biraz iradenizi kullanırsanız varoş sokaklarından geçen ender kişilere bile dostça duygular besleyebilirsiniz. Gün sona erdiğinde memurları Paris'ten uysal paketler halinde getirirken tramvayların yarattıkları küçük hareketlilik sizde hüzün yaratır. Bakkalın köşesindeki ilk dönemeçte bitmiştir bile bu telaşları. Gidip usulca kendilerini geceye katacaklardır, onları sayacak zamanı zor bulmuşsunuzdur. Ancak bariton dilediğim gibi düş kurmama bile kolay kolay fırsat vermiyordu. Tam da mantar oyununun ortasında hala kabından taşarak tuhaf sorular soruyordu. How do you say impossible? İngilizce'de Ferdinand. Yani ilerleme kaydetmekten asla bıkmıyordu. Tüm salaklığını mükemmele ulaşmanın hizmetine sunmuştu. Kestirmece ve tavizin lafına dahi tahammülü yoktu. Neyse ki patlak veren bir kriz beni ondan kurtardı. İşin özü şu. İngiltere tarihi okumalarımızda ilerledikçe gitgide kendine güvenini, ardından da iyimserliğinin en güçlü yönlerini yitirmeye başladığını gördüm. Elizabeth dönemi şairlerine giriştiğimiz sırada ruhunda ve benliğinde tinsel anlamda önemli değişiklikler olmaya başladı. Başta kendimi buna ikna etmem pek kolay olmadı. Ama sonunda ben de herkes gibi baritonu olduğu gibi, yani doğrusunu söylemek gerekirse o pek perişan haliyle kabullenmek zorunda kaldım. Eskiden o kadar keskin ve hedefe odaklanmış olan dikkati artık iyice dağılmış, akıl almaz ve sonu gelmez safsatalara doğru uçuşuyordu. Derken adım adım kendi müessesesinde, şuracıkta önümüzde saatlerce düşüncelere dalma sırası ona gelmişti bu sefer de. Daha şimdiden iyice uzaklara gitmişçesine. Ondan uzun süredir ve artık tamamen sıtkım sıyrılmış olmasına karşın yine de onun, yani baritonun bu derece dağıttığını görmek bende biraz vicdan azabı yaratmıyor da değildi. Bu çözülmeden biraz kendimi sorumlu hissediyordum. Onun o manevi kafa karışıklığı bana tanıdık geliyordu. O kadar ki gün geldi, biraz ara vermenin belgesel kaynaklarımızı yenilemek için bize hem vesile hem de uygun bir fırsat olacağını bahane ederek edebiyat alıştırmalarımızı bir süre askıya almayı dahi önerdim ona. Bu cılız tuzağa düşmedi. Önerimi şimdilik hoş karşılamış görünmekle birlikte hiç duraksamadan ve çok kesin bir dille geri çevirdi. Manevi İngiltere'nin keşfini hiç ara vermeden benimle birlikte sürdürmeye kesin kararlıydı. Başladığı yerden devam ederek verecek yanıtım yoktu, boyun eğdim. Hatta bu işi tamamlamaya ömrünün vefa etmeyebileceğinden bile korkar hale gelmişti. Sonuç olarak beterin beterinin yolda olduğunu hissetmiş olmama karşın bu akademik ve perişan seferi onunla birlikte sürdürmem gerekti. Olduğu kadarıyla artık. Aslında bariton kendi olmaktan tamamen çıkmıştı. Kişiler ve nesneler çevremizde tuhaflaşıp ağırlaşarak daha şimdiden önemlerini yitiriyor, hatta o bildik renkleri bile adam akıllı esrarengiz düşsel bir yumuşaklık kazanıyordu. Bariton tümüyle kendi eseri olan, üstelik 30 yılı aşkın bir süredir de kelimenin tam anlamıyla, tutkuyla bağlı olduğu müessesesinin idari ayrıntılarına artık ancak rastlantısal ve gitgide cılızlaşan bir ilgi gösterir olmuştu. İdari hizmetlerin ayarlanmasını tümüyle Parapin'e havale etmişti. Herkesin önündeyken şimdilik hala mahcup biçimde gizlemeye çalıştığı inançlarındaki sürekli büyüyen kafa karışıklığı bir süre sonra artık hepimizin gözünde apaçık hale gelmişti. Çürütülemez fiziksel bir gerçek. O dönemlerde kendisini ara sıra müessesedeki inşaatlarda kullandığımız için tanıdığımız Vigny'deki polis memuru Gustav Vandamur, yani şimdiye kadar karşılaşmak durumunda olduğum aynı cins nice benzeri arasında intikal kabiliyeti en kıt olan o şahıs bana bir gün "Acaba patron bir yerlerden çok kötü haberler mi aldı?" diye sordu. Öylesine. Onu elimden geldiğince yatıştırdım ama çok da üstelemeden. Tüm bu dedikodular artık baritonu ilgilendirmiyordu. Tek istediği şey kat'i surette rahatsız edilmemekti. Araştırmalarımızın en başında Macaulay'in büyük İngiltere tarihini güya fazla üstünkörü geçmiş olduğumuzu düşünüyordu. 16 ciltlik temel bir yapıt. Talimatları üzere bu önemli okumayı baştan aldık, hem de son derece endişe verici manevi koşullarda, bölüm bölüm. Bariton gittikçe daha sinsi bir biçimde meditasyona paçayı kaptırmış gibi geliyordu bana. Okuduğumuz tüm o pasajlar içindeki şu en umarsız olanına geldiğimizde, yani tahta talip olan Monmouth kent yöresinin belirsiz kıyılarına ayak bastığında, macerasının boşlukta sallanmaya başladığını hissettiğinde, tahta talip Monmouth artık tam olarak neye talip olduğunu bilemez hale geldiğinde, ne yapmak istediğini, ne yapmak için geldiğini, artık çekip gitmek istediğini düşünmeye başladığı ama nereye, üstelik nasıl gideceğini de bilemediği anda, yenilgi önünde belirdiğinde, sabahın köründe, deniz son gemilerini de alıp götürdüğünde, Monmouth ilk kez düşünmeye başladığında. İşte tam o anda baritonda kendi açısından, o minicik açısından kendi kararlarının ötesine gitmeyi başaramıyordu bir türlü. Bu pasajı okuyor, dönüp bir daha okuyordu ve bu sefer de kendi kendine bir kez daha mırıldanıyordu. Omuzları düşüyor, kitabı kapatıyor, gelip yanı başımıza uzanıyordu. Uzun uzun kısık gözlerle metnin tümünü yeniden gözden geçiriyordu. Ezbere, hem de bordoda mevcut olanlar içinden seçmesine izin verdiğim en iyi İngiliz aksanıyla. Metni bize bir daha okuyordu ezbere. Monmouth'un serüveninde o çocuksu ve trajik doğamızın tüm gülünç sefaleti bir anlamda sonsuzluğun önünde çırılçıplak soyunduğu anda, işte o zaman baritonun da başı dönmeye başlıyordu. Zaten sıradan kaderimize yalnızca pamuk ipliğiyle bağlı olduğu için de artık Trabzon'a tutunmaktan vazgeçiyordu. O andan itibaren bunu açıkça söylememde bir sakınca yok sanırım. Bizlerden biri olmaktan çıkmıştı, dayanamıyordu. Aynı akşamın sonuna doğru beni makam odasına çağırdı. Haliyle iş bu noktaya vardıktan sonra bana artık kesin bir takım kararlar tebliğ etmesini bekliyordum tabii. Örneğin derhal kovulduğumu. Ama hiç de öyle olmadı işte. Varabilmiş olduğu karar tam tersine tümüyle lehime olan bir karardı. Oysa şans bana genelde o kadar nadiren gülerdi ki birkaç damla gözyaşı dökmekten kendimi alıkoyamadım. Bariton heyecanımın bu dışa vurumunu bir üzüntü ifadesi olarak algılamayı lütfetti ve beni teselli etme sırası bu sefer ona geçti. Bu müesseseden ayrılmayı göze alabilmem için cesaretten çok daha ötesine ve fazlasına ihtiyaç duymuş olduğumu size teyit etsem Ferdinand. Umarım sözlerimin samimiyetinden şüphe etmeye teşebbüs etmezsiniz. Ne derece köklü, yerleşik adetlerim olduğunu biliyorsunuz benim. Ben ki tüm mesleki kariyeri bunca müzmin seyirli ya da acil illetin gayet sebatkar, gayet titiz, gayet teferruatlı tahkikinden ibaret olan, daha şimdiden adeta ihtiyar sayılabilecek bir adamım. Nasıl oldu da inanılır şey mi bu? Topu topu birkaç ay içinde her şeyden böyle sarfinaz edebildim, döndüm. Oysa işte manen ve maddeten ulaştım bile bu alakasızlık haleti ruhiyesine, bu asalete. Ferdinand, Hurra! İngilizce'de dendiği gibi. Geçmişim artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yeniden doğacağım Ferdinand. Bu kadar basit. Gidiyorum. Ah, o gözyaşlarınız. Hayır ha dost, beni burada o bunca tatsız tutsuz sene boyunca alıkoymuş olan her şeye karşı hissettiğim o kati ve nihai usancın derecesini hafifletemeyecektir. Yetti artık, yetti Ferdinand. Gidiyorum diyorum size. Kaçıyorum, firar ediyorum. Elbette yüreğim parçalanıyor. Biliyorum, kan kusuyorum. Bunu görebiliyorum. Ama işte Ferdinand yine de dünya yıkılsa Ferdinand hiç. Bana geri adım attıramazsınız. Duyuyor musunuz beni? Gözümün tekini bile düşürmüş olsam burada, şu çamurun içinde bir yerlerde, onu yerden almak için bile geri dönmem. Yani daha ne diyeyim? Şimdi hala samimiyetimden şüphe ediyor musunuz? Artık hiçbir şeyden şüphe etmiyordum. Gerçekten de yapamayacağı şey yoktu baritonun. Zaten sanırım şu an geldiği noktada ona karşı çıkmaya kalkmam akli dengesi açısından ölümcül sonuçlar doğurabilirdi. Biraz nefes almasına izin verdim ve ardından onu yine de azıcık olsun yumuşatmayı denedim. Onu bize doğru geri getirmek için son bir girişimde bulunmaya cüret ettim. Bağlamı hafif kaydırılmış bir savlama sayesinde usturuplu biçimde yan yoldan. Vazgeçin lütfen Ferdinand. Yalvarırım, beni kararımdan rücu ettirme umudunu bırakın bir kenara. Geri dönüşü yok artık bu kararın diyorum size. Rica etsem de bana artık bu bahsi hiç açmasanız beni ziyadesiyle bahtiyar etmiş olurdunuz. Son kez Ferdinand, rica ediyorum sizden. Benim yaşımda bu tür temayüllerin belirmesi artık iyice istisnai oluyor değil mi? Orası öyle. Ancak bu bir kez ortaya çıktığında da artık çaresi yoktur. Ağzından çıkan sözler bunlardı. Neredeyse son sözleri aktarıyorum. Belki de çok sevgili muhterem bariton diye yine de sözünü kesmeye cüret ettim. Belki de çıkmaya hazırlandığınız bu bir tür beklenmedik tatil, sonuçta bir nebze fazlasıyla ağırbaşlı olduğunu itiraf etmek zorunda olduğumuz mesleki kariyerinizin akışı içinde biraz romanesk, bir serüven, memnuniyet verici bir oyalanma, hoş bir soluklanma mahiyetini taşıyacaktır. Belki de başka bir yaşamın tadına baktıktan sonra. Burada sürdürdüğümüz yaşamdan biraz daha az kasvetli, sıradan bir düzenliliğe daha az dayalı bir yaşamdan sonra belki de seyahatinizden memnun, o hesapta olmayan şeylerden bıkkın, aramıza dönüverirsiniz, olur biter. O zaman da gayet doğal olarak yeniden yerinizi alıp başımıza geçersiniz. Yeni edindiğiniz kazanımların verdiği gururla. Bir anlamda yenilenmiş olarak ve ola ki artık bundan böyle zahmetli rutinimizin günlük monotonluğuna karşı tümüyle kabullenmiş ve hoşgörülü bir noktaya varmış olarak. Bir anlamda yaşlanmış olarak elbette, eğer böyle konuşmama izin verirseniz Sayın Bariton. Ne mültefit bir adam şu bizim Ferdinand. Hala beni o hassas, hatta bunca bezginliğine ve geçilmiş onca imtihana rağmen arzulu olmaya devam ettiğini keşfettiğim erkeklik gururumdan yakalamasını biliyor. Ama hayır Ferdinand. Sergilemekte olduğunuz tüm o yaratıcılık dehası dahi irademizin derinlerinde dehşetengiz derecede birbirine düşmanlık besleyen, acı veren o farklı tercihleri bir anda masummuş gibi göstermeye yetmeyecektir. Zaten Ferdinand, artık tereddüt etme, geri adım atma vakti geride kaldı. İtiraf ediyorum Ferdinand, hatta haykırıyorum, tükendim, afalladım, yenildim. 40 yıllık feraset dolu bayağılık başardı bunu. Bu olağanüstü derecede fazla bile. Neyi denemek istiyorum ki? Merak ediyor musunuz? Bakın, bunu size söyleyebilirim işte. Siz ki benim en son dostumsunuz. Siz ki bozguna uğramış bir ihtiyarın acılarını hayranlık uyandırıcı bir alicenaplıkla paylaşmaya tenezzül ettiniz. Ruhumu başımdan atıp kurtulmayı denemek istiyorum Ferdinand. Tıpkı insanın uyuz köpeğini başından atmak isteyişi gibi, o leş gibi kokan köpeği, artık sizi tiksindiren o eski dostu iyice uzaklara, ölmesi yaklaşmışken. Nihayet yalnız kalmak, kafa dinlemek, kendi olmak. Ama sevgili muhterem bariton, uzlaşmış taleplerini bir anda keşfetmeme izin verdiğiniz bu şiddetli umutsuzluğu daha önce konuşmalarınızın herhangi bir anında nasıl olurdu hiç sezmemişim, afallamış durumdayım. Tam tersine gündelik gözlemleriniz bana hala bugün dahi son derece anlamlı gibi görünüyor. Her zaman canlı, verimli olma özelliğini taşıyan o girişimleriniz, kusursuz düzeyde yerinde metodik tıbbi müdahaleleriniz, gündelik eylemlerinizin akışında bu yılgınlığın, bozgunun en küçük belirtisini aramaya kalkışmak bile beyhude bir çaba olurdu. Gerçekten de bunu düşündürecek hiçbir gözlemim yok. Ancak bariton, onu tanıdığımdan beri ilk defa iltifatlarımı dinlemekten hiç zevk almıyordu. Hatta sohbeti bu dalkavukça tarzda sürdürmekten bile sevecen bir biçimde caydırdı beni. Hayır, çok sevgili Ferdinand, sizi temin ederim, dostluğunuzun bu son tezahürleri burada geçirdiğim bu son anlara muhakkak ki ayrı bir nefaset katmaktadır. Hem de beklenmedik bir şekilde. Ancak tüm bu yakın alakanız, bu mekanın her tarafından sızan ve bir kabus gibi üzerime çullanan bir geçmişin hatırasını tahammül edilebilir kılmayı dahi başaramayacaktır. Ne pahasına olursa olsun ve her ne koşullarda olursa olsun beni duyuyorsunuz değil mi? Uzaklaşmak istiyorum. Peki ya bu müessese sayın bariton, bundan sonra o ne olacak, bunu düşündünüz mü? Evet, elbette düşündüm Ferdinand. Benim olmadığım sürece müdüriyetini siz üstlenirsiniz, olur biter. Müşterilerimle hep mükemmel ilişkiler içinde olmadınız mı? Dolayısıyla sizin müdürlüğünüz gayet kolay kabullenilecektir. Her şey yolunda gidecektir. Göreceksiniz Ferdinand. Parapine gelince, o da madem ki sohbeti kaldıramıyor, alet edevatla uğraşır, makinelerle, laboratuvarlarla. Bakın, o işlerden iyi anlar işte. Her şey böylece gayet akıllı uslu biçimde düzenlenmiş olur. Zaten herhangi birinin vazgeçilmez olabileceği inancını da terk ettim. Gördüğünüz gibi bu açıdan da sevgili dostum, çok değiştim. Aslına bakılırsa tanınmaz haldeydi. Peki ama sayın bariton, sizin bu gidişinizin çevredeki rakipleriniz tarafından tamamen kötü niyetli biçimde yorumlanmasından çekinmiyor musunuz? Passy örneğin ya da Montreux, Gargan Livre, çevremizde ne varsa pusuya yatmış bizi gözetleyen, sinsilik yapmaktan bıkmayan şu meslektaşlar. Sizin bu asil ve gönüllü sürgüne gidişinize ne anlamlar yükleyecekler acaba? Nasıl tanımlayacaklar bunu? Kaçamak ya da kim bilir daha neler? Çılgınlık, bozgun, iflas, kim bilir? Bu olasılık belli ki onun da etraflıca kara kara düşünmesine yol açmıştı. Bunu düşündükçe oracıkta benim karşımda hala beti benzi atıyor, eli ayağı dolaşıyordu. Amy'yi, kızı yani, o masum, tazemiz, bütün bu olup bitenin sonunda epey hoyrat bir kader bekliyordu. Onun bakımını teyzelerinden birine emanet etmeyi kararlaştırmıştı. Aslında hiç tanımadığı biri taşrada. Tüm mahrem ayrıntılar bu şekilde temize havale edildikten sonra Parapin'le bana da onun malını mülkünü idare etmek için elimizden geleni yapmak kalıyordu. Kaptanı tarafından terk edilmiş batan geminin mallarıydı bunlar. Bu kadar çok sırrı benimle paylaşmasından sonra patrona serüven diyarına giderken işe hangi yönden atılarak başlamaya niyetlendiğini sormamın abes kaçmayacağını düşündüm. İngiltere'den Ferdinand diye yanıt verdi bana sektirmeden. Bu kadar kısa sürede başımıza gelen bunca şeyi hazmetmekte haliyle zorlanacağımı düşünmüştüm. Oysa yine de kısa sürede bu kaderimize ayak uydurmamız gerekti Palas Pandras. Hemen ertesi gün bavul yapmasına yardımcı olduk Parapin'le birlikte. İçerdiği tüm o küçük sayfaları ve vizeleriyle pasaport denen şeyi epey yadırgamıştı. Daha önce hiç pasaportu olmamış. Oldu olacak bari birkaç tane de yediğini edinmek isterdi. Onu bunun olanaksız olduğuna ikna etmemiz gerekti. Son olarak da yolculukta yanına alması gereken gömleklerinin yakasının kolalı mı, yumuşak mı olması gerektiği ve her bir cinsten kaçar tane alınması gerektiği konusuna takıldı. Bu sorun bir türlü tatmin edici biçimde çözülemediği için bizi tren saatine kadar oyaladı. Üçümüz birlikte Paris'e giden son tramvaya atladık. Bariton'un yanına yalnızca hafif bir bavul almıştı. Gittiği her yerde, her koşulda seyyar ve hafif olmaya kararlıydı.